Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.
İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur.
Ben Ayşegül Tözeren.
Efendim, her cuma olduğu gibi bugün 26 Mart 2020 cuma saatin işte 95.0 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız ve her hafta olduğu gibi konuğumuzu yine Ayşegül tanıtıyor.
Çok teşekkürler. Konuğumuz Osman Elbek. Seslerden de duymuşsunuzdur, bir hışırtılar geldi. Çünkü Osman Elbek'in yeni kitabıyla birlikteyiz. Kitaptan da şöyle çeviriyoruz, biraz hışırtı geliyor. Biraz böyle subliminal reklam gibi oldu ama olsun. Osman Elbek göğüs hastalıkları uzmanı. Ama sadece göğüs hastalıkları uzmanı olmakla kalmıyor. Sağlığın sosyal bileşenleriyle de ilişkili. Zaten hep şunu görürüz, göğüs hastalıkları uzmanları halk sağlıkçılar kadar sağlığın sosyal bileşenleriyle ilişkilidir. Tabii göğüs hastalıkları çok toplumsal durumla ilişkili, tarih boyunca böyle olmuş aslında. Ondan dolayı doğal bir durum olduğunu düşünüyorum. Bu arada destekçimiz de bir eczacı. Eczacılar da şu anda çok yoruluyorlardır COVID'in yükselişiyle birlikte. Eczacıları da bizi dinleyen bir selam gönderelim isterseniz.
Peki, ben de Sayın Elbek'e hoş geldiniz diyeyim. Bu yoğun günlerde bize vakit ayırdınız, katıldığınız için gerçekten sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Ayşegül'ün de belirttiği gibi sizin Kaya Ampala Hoca ile birlikte derlediğiniz pandeminin düşürdüğü maskeler, COVID-19 salgınının muhasebesi iletişim yayınlarından kısa bir süre önce yayınlandı. Hem bu kitap bağlamında konuşacağız ama her zaman olduğu gibi Ayşegül'ün çok ciddi, çok önemli, çok güncel konulara parmak basan soruları var. Kitapla ben ilgileneyim, o sorularla Ayşegül başlasın isterseniz.
Tamam.
Peki. Ben pratik bir soru sormak istiyorum. Siz bir hastanede görev yapıyorsunuz göğüs hastalıkları uzmanı olarak. Hastanede nasıl gözleminiz? Son dönemlerde vakaların artışını turkuaz tablodan takip edebiliyoruz. 22 bin, 26 bin oldu. Şimdi 30 bine yaklaştı. Selim Hocam da onların istatistiklerini aylar boyunca tutuyor. O da yükselişi hep belirtiyor. Bu hastanelere yansıdı mı? Nasıl durum sizin hastanede? Yoğunluğunuz arttı mı?
Evet, ben hem de özel sağlık sektöründe çalışan bir hekim olmama rağmen arttı. Aslında salgının başından beri benim tecrübe ettiğim iki pikte de yaşadığım bir süreç vardı. Biz özel sağlık sektöründeki hekimlerin karşısına COVID hastaları dikkat çekici ölçüde gelmeye başladığı zaman ben temel üreme katsayısının 1'i aştığını fark ediyorum. Orası benim için bir aslında cut-off sınırı. Çünkü kamunun pandemi hastaneleri dolmuş, artık yetemiyor ve taşma noktasındayız. O da hep birin üstünde oldu. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı hastalara yatak bulmakta zorlanmaya başladık. Hani zaten hasta yükümüz fazlalaştı ama yatırabileceğimiz hastalara yatak bulmakta problem yaşamaya başladık.
Bu zamanlama, yani sizlere özel hastanelere hasta gelmeye başlamasının aslında COVID-19 hastanesi ilan edilen devlet hastanelerinin dolmasıyla size yansıması. Bu aslında bu olgu sayıları artıyor ama daha yatan hasta ve yaşamını yitirenler artmıyor. Onlar stabil gidiyor denirdi hep. Ya bekleyin, bir hafta sonra da o da olacak derdik. Onun gibi bir gösterge aslında. Çok paralel gidiyor. Çok
haklısın. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, ve evet. Ne yazık ki o günlerde elimizde hasta sayısının, yani en azından bu mutant varyantların daha az olacağına dair hiçbir bilgi yokken bunu söylemek aslında toplumdaki zaten var olan rehaveti birazcık daha arttırmak anlamına geliyordu. Evet. Bugün itibariyle hasta sayılarımız, yatacak evet, hasta sayılarımız artıyor. Ölüm sayılarında da görüyoruz. Çok acı bir yükseliş var.
Yani bu konuda toplumun yanlış algıya yol açılması, bunu kasıtlı olarak böyle algılamaya çalışanlar da var. Sizler gibi, bizler gibi Örneğin benim göğüs hastalıkları hocalarından başka tanıdığım bir arkadaşım, sizlerin de çok iyi tanıdığı. Kendisi böyle uyarıcı bir takım Twitter'da, sosyal medyada bilgiler verip de aman dikkat, çok yoğunlaşıyoruz, zor duruma doğru gidiyoruz deyince geçenlerde kendisine gelen yanıtları gösterdi. Yani orada küfürün biri bin para, sen işte halkı paniğe sevk ediyorsun, dediklerin doğru değil gibi şeyler geliyor. Bir de böyle yaklaşanlar var tabii.
Kesinlikle Twitter'da bunu çok fazla görüyoruz. Bir de tabii hani anmadan bu vesileyle geçmek istemem. Sevgili editör arkadaşım Kayhan Pala bilakis soruşturmaya bile bunun için tabi
Tabii,
tutuldu.
tabii,
Hani
tabii.
toplumu uyarma, halk sağlığı görevini yapması nedeniyle.
Tabii.
Bence uzun söze gerek yok. Bugün Samsun valisinin çok kritik bir açıklaması var. Bilmiyorum fark edebildiniz mi? Hani aynı cümlesini alıntılayayım. Daha fazla hastaya tahammülümüz yok. Son aşamaya geldik. Yoğun bakımlarımızı günlük olarak döndürüyoruz. Bunun anlamı şu, ölen bir hastanın yerine başka birini arıyorum anlamına geliyor yani. Hani. Ama buradayken hani yurttaşları evde oturmaya davet ediyor ama üretim süreçleri aynen devam ediyor, iş üretiliyor. Orada hiçbir şey yokken insanların oturabilmesi mümkün değil. Ne yazık ki Samsun bu aşamada.
Ama halkı bu şekilde paniğe sevk edecek açık.
Sesinizi duyamadım hocam.
Evet,
Evet.
gitti Selim Hoca'nın
Tamam,
sesi.
pardon. Böyle Samsun valisinin yaptığı gibi halkı paniğe sevk edecek açıklamalar doğru değil. Samsun valisi görevden alınmalı bence. Onu
Tabii,
diyorum.
kesinlikle.
Peki Ayşegül. Evet.
Ben tekrar bilimsel tablolarıma dönüyorum. Her gün takip etmeyi sevdiğim iki kişi var. Bir tanesi Profesör Doktor Fatih Tank, diğeri de Zeki Berk.
Evet.
İki yazılımcı da bence şahane bir iş, bir tanesi aktüer tabii, şahane bir iş çıkarıyor. Pandeminin gidişatını görselleştiriyorlar. Bence hiç tıp bilmeyen kişi bile o görsellerle bir fikir edinebilir diye düşünüyorum. Son çalışmaları benim dikkatimi çekiyor. Şöyle bir çalışma yapmışlar. 14 gün önceki ağır hasta sayısını bir yerde tutuyorlar ve 14 gün sonraki ölüme oranlıyorlar. Böylelikle tabii hekim değiller ama güzel bir fikir yürütmüşler. Şunu ölçmeye çalışıyorlar. Acaba hastalığın şiddetinde, virüsün yarattığı hastalığın şiddetinde bir artış oldu mu diye. Ben bunu da gönderdim iki sevgili hocama da, Selim hocama da, Osman hocama da. Bir artış görünüyor. Aslında ben bu soruyu ikinize de sorayım. Acaba bu varyantların sonucunda hastalıkta bir şiddet ya da bir karakterinde değişiklik, yani daha genç kişilerin hastaneye yatması gibi bir durum gözleniyor olabilir mi acaba? Veya bunun için hani Fatih Tank ve Zeki Berk çok fedakarca evlerinde yaptıkları bir çalışma, bu daha merkezi olarak nasıl yapılabilir bu çalışma?
Selim Hocam önce siz mi?
Ya klinisyen olan sizsiniz lütfen.
Peki. Peki rica ederim.
Hem de
Yani
konuğumuzsunuz yani.
o hiç önemli değil. Birlikte muhabbet ediyoruz. Gerçekten iki isim benim de çok yakından takip ettim. Ona Sayın Güçlü Yaman'ı da dahil etmek isterim.
Kesinlikle,
Bu
evet.
üç
Doğru.
isim aslında Türkiye'de sivil bilgi kaynağı oldular. Yani kamunun kapandığı, kamunun hiç bilgi vermediği yerlerde. Hatırlarsınız dünyada şeffaflık endeksinde tabi 100 ülkenin 97. sırasındaydık falan. İyi ki bu üç insan vardı, bize yol gösterdiler. Ben de o yüzden çok yakından takip ediyorum. Birincisi ilk sorum şu oluyor, yani neden ilişki olsun aslında? 14 gün önceki şeyle ölümler arasında ki 1 Mart düzeyine kadar kısa bir sürede ilişki oldu. Neden ilişki olsun? Buna Güçlü Yaman'ı refere ederek cevap vereyim. Belki de diyor günlük açıklanan ölüm sayıları günlük o gün gerçekleşen ölüm sayıları değil. Hakikaten bu çok büyük bir problem. Yani bir pandemi yürütürken böyle belki sorularınız var ise hele resmi verilere dair aslında gerçekliği tarif edemiyorsunuz. Belki de hani bu uyumun nedeni kayıt altına alınmış, o kontrolden geçmiş, resmiyet kazanmış ölümlerin günlük sayısıdır. Belki de o güne ait ölümler değildir. Belki de bugün açıklanan ölümlerde ölüm bildiriminde bir değişiklik oldu ve günlük ölüm sayıları verilmeye başlandı mı acaba? O yüzden bence bunların üzerine spekülasyon şunu getiriyor. O verilere bir türlü güvenemememiz. açıklanan resmi verilere bir türlü inanamamız, hep arkasında bir şeyleri aramamız, haklı nedenlerle arıyoruz. Ama bu toplumsal bilginin ve pandemiye dair olan yaklaşımı çok olumsuz etkiliyor. O yüzden bu sorunun yanıtını bilmiyorum ama kamunun kesinlikle buna bir yanıt vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı bu sorunun bence muhatabıdır. Ölümler günlük mü açıklanıyor yoksa geçmişteki bir ölümü mü aslında netleşen, istatistiğe giren ölümü mü açıklıyoruz? Benzer bir sorunun yine Güçlü Yaman referansıyla söyleyeyim, Uşak için de geçerli olduğunu biliyoruz. Uşak en iyi il gibi duruyor. Halbuki Uşak'ta geçmiş aylarda inanılmaz yüksek bir ölüm var. PCR'lar o düzeyde pozitif değil. Ya Uşak'ta bilmediğimiz başka bir şey oldu veyahut da daha klinisyen olarak gördüğüm insanlar PCR testi yaptırmak istemiyorlar. Çünkü PCR pozitif çıkması iş ortamından uzak kalması anlamına geliyor. Geçinemiyorlar, ciddi ekonomik sorundalar ve insanlar temaslılarını da tam söylemiyorlar. Örneğin İstanbul'da hasta başına bir temas oranına düştük ki mümkün değil bizim gibi bir ülkede. Kişinin iş, üretim, gelir sorunu çözmezseniz saklar. O yüzden de PCR'ına gitmez. Uşak'taki ölümler, buradaki ölümler muhtemel PCR testi yapılamamış COVID hastaları olabilir.
Ve çok katılıyorum söylediklerinize. Bir de PCR testinin biz sadece olgu tanımı için pozitif olmasını şart koşarsak ve eğer PCR testi de yapılması gerektiği şekilde yapılmıyorsa o zaman Uşak'ta ya da X kentinde olgular çok iyi gidiyor, durum çok güzel diyebilirsiniz. Ayşegül'ün sorusunda bir de varyantlarla ilintilendirme vardı. Müsaadenizle ona bir cümle söylemek istiyorum. Bu varyant konusunda tabii Türkiye'de nerelerde hangi varyantlar, hangi yöntemler, kaç tane aranıyor buna ait her konuda olduğu gibi hiçbir bilgi yok elimizde resmi rakamlar. Ama benim eskiden görev yaptığım üniversite hastanesinde benim çalıştığım viroloji laboratuvarındaki arkadaşlarımı ziyaret ettim geçen hafta ve onlar başlangıçta bir takım reaktifler geldiğini, onlarla varyant araması yaptıklarını, bir süre test yaptıktan sonra gerçekten gönderilen malzemenin çok kalitesiz olduğunu, çok hatalı sonuç verdiğini saptamışlar ve durdurmuşlar. Biz artık bu reaktiflerle, bu düzeyde bu kadar kötü çalışan reaktiflerle biz test yapmamak istemiyoruz deyip reddediyorlar yapmayı. Çünkü ellerinde malzeme yok, gelen malzeme kötü. Bu nedenle Türkiye'deki durum değişikliğinin varyantlara bağlı olup olmadığını söylemek pek mümkün değil. Ancak batıdaki duruma baktığımız zaman eskiden görülmesine oranla, görüldüğüne kıyasla çok daha fazla sayıda çocuk ve gencin bu varyantlarla hastalandığını söylemek mümkün. Buna ait İngiltere başta olmak üzere varyant araştırmasını sağlıklı yapan yerlerden veriler gelmekte.
Bunu destekleyen bir bulgu da ben aynı zamanda Toraks Derneği'nde çalıştığım için o arkadaşlarımla iyi temastayım. Örneğin Samsun'dan Sayın Uğur Uzun'un daha fazla genç hasta görüyoruz ve nörolojik semptomlar daha ön plana çıktı ki Samsun İngiltere varyantı için aslında bir laboratuvar, bir tür laboratuvar oldu. Bu iki tablo tabii belki de aşılamanın da etkisiyle gençlere doğru bir kayış var gibi.
Bu ilginç tabii. Çok önemli bir nokta. Dediğiniz nokta çok doğru. Aşılamayla beraber. Çünkü ben biraz önce yurt dışında bu konuyla beraber çalıştığım bir arkadaşımla görüşüyordum. Yani genel anlamıyla bakılınca hani aşılar işe yarıyor mu yaramıyor mu diye. Ama bu aşı etkililiği konusunda yoğun aşılama yapan İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, New York özellikle ve İsrail bulgularına baktığınız zaman çok kabaca işe yarıyor gibi görülüyor.
Ve
Bu önemli.
Cebeli Tarık hani herhalde ilk
Evet.
kez ilk ülke olarak veya özel bölge olarak tüm yurttaşlarını aşılayan açılıyor.
Evet.
Yani barlarını,
Tabii tabii tabii
restoranlarını
tabii.
hepsini
Evet, evet.
açma aşamasında. Bu demektir ki biz aşıyla çıkabiliriz. Yeter ki
Evet.
fiziki hareketi biraz kısıtlayalım. Yeter ki aşılamayı hızlandıralım.
Tabii.
İşte aşıda patent süreçlerini ortadan kaldıralım diyor.
Tabii. Evet, aşırı.
Evet, belki siz kitapla ilgili sorarsınız şimdi. Çok Twitter'dan
Peki, o
sordum
zaman
ama.
kitaba geçmeden önce bir müzik arası verelim mi? Sonra bölünmesin. Uygun görüyorsanız her zaman olduğu gibi üç tane parça seçtik. Bunlar bugün sizin için Sayın Erbek. İlk
Aynen.
parça Fransa'dan geliyor, Yves Montand'dan. İlkbahar şarkıları seçeyim dedim ama ilkbahar geçen kelimeyle şarkı bir tek Yves Montand'ın Apari isimli parçasını buldum. Şimdi onu dinleyelim. Yumontan seslendirdi parçanın adı Apari. 95.0 Açık Radyo'dayız. 26 Mart 2021 ve önce sağlık programında konuğumuz Sayın Osman Elbek. Evet, kitabınızdan bahsetmek istiyorum bir parça. Sizin Kayahan Pala Hoca ile birlikte derlediğiniz bir kitapta Özden Kurt Azap, Cavit Işık Yavuz, Ümit Kartoğlu, sizlerin dışında, sizler de yazar olarak bölümler yazmışsınız, kaleme almışsınız. Feride Aksu Tanık Hoca, Ergun Demir, Güray Kılaç, Eriş Bilaloğlu ve Yücel Demirer yazar olarak yer alıyorlar. Ben doğrusu sesiniz çok yararlandım. Hemen belirteyim ve bir de teşekkür göndermem lazım size. Özellikle ya kaleme aldığınız bölümde, yani salgının kırılma anları. Kronolojik sınıflamayı ki Ayşegül de yapıyordu bunu, çok düzgün bir liste çıkartıyor bir kitap hazırlığı için. Ama sizin kitabınızdan çok yararlandım o bölümden. Özellikle korona günlerinde referans da vererekten sizi bu birinci yılında pandeminin olup bitenleri çok güzel özetlemişsiniz. Tabii bu arada hemen şunu da belirteyim, size bırakacağım, özür dilerim çok konuştum ama. Özellikle bu... Elinde Hoca'nın yazısında aşı sürecinin yönetimiyle ilgili bölümde bilim kurulu üyelerinin açıklamaları var. Örneğin Ocak ayı içinde Şubat başında Türkiye'ye toplam 50 milyon doz aşı geleceği. Bir diğer açıklamada kimlere ne zaman aşı yapılacağını çok net bir şekilde belli olduğunu, halkımızın bu konuda içinin rahat olmasını, bireylere ulaşıp aşıların yapılacağını ifade etmiş eden konuşmaları var, demeçleri var. Tabii hepsi benim arkadaşlarım, beraber dönemde çalıştığım insanlar ama Allah kimseyi şu anda bilim kurulu üyesi koluna sokmasın desem herhalde daha iyi olacaktı. Tabii örneğin Esin Şenol'un sorduğu gibi iyi de niye istifa etmiyorlar diyen de var. Doğru. Bu süreçte gerçekten bu kitaptan çok şey öğrendim. Sayın Korkorat'ın verilerini bildiren yazılar var. Ekonomik olarak nereye gittiğimiz. Kayahan Hoca'nın yazısı, Ümit'in yazısı aşılar konusunda bir el kitabı. Çünkü bu konuyla ilgili birçok kitap çıkmakta, çıktı, çıkacaktır da. Ama gerçekten pandeminin düşürdüğü maskeler, konuyla ilgili doğru bilgiler ve olup biteni ülkemizde ne olduğunu anlamak için herkese hararetle tavsiye edeceğim bir kitap. Bunu duyurmuş olayım.
Çok evet. Teşekkür ederim. Hani sizin gibi bir insandan bunları duymak bizi
sağ olun. Çok teşekkür
mutlu
ederim. Gerçekten benim
elimden korona... oluyor. Yılını aslında sizinle de takip ettik. Yani korona günlükleri neydi kulağımız.
Sağ olun. Yani görüyorsunuz da. Yani ekranda göstereyim ne kadar çok işaretlediğim yer var bakın yani. Ne söyleyeyim. Peki şimdiki Fatih Tank ve Zeki Berk'in çalışmalarından bahsetti Ayşegül. Bu pandemi konuşurken çoğunlukla karantina, aşı ve antiviraller konuşuyor. Örneğin ekolojik yıkım gibi bir takım önemli başka nedenlere çok değinilmiyor ki bizler biliyoruz bunun temelinde bu neoliberal politikaların bu sadece daha fazla kazanma hırsıyla yapılmış girişimlerin birçok açıdan bu pandemi gibi sorunları hazırlayan faktörler olduğunu. Bu konuda biraz konuşalım mı? Neler diyeceksiniz?
Evet, son noktada biz ne yazık ki Türkiye'de belki de salgının hızı, ölümcülüğü nedeniyle, belki verilere çok iyi ulaşamamamız, bir tür veri madenciliği yapmak nedeniyle güncel hayata dair konuşuyoruz ama onun arka planına dair çok az zaman ayırabiliyoruz. Halbuki bunun temelinde aslında hani Açık Radyo'nun çok uzun yıllardır bize öğrettiği, ki öğrencisi olmaktan da çok mutluyumdur, bir antroposen süreci var. Veya bir kapitalösen demek lazım artık. Kapitalin, sermayenin, hani kendisinin de sonunu getirme süreciyle, kapitalizmin de sonunu getirme süreciyle dünyayı bir yıkıma götürmesi var. Ben yine COVID-19 sürecinin en başında Metropolitika'da, Açık Radyo'da ilk Wuhan'ı konuşurken aslında Wuhan'ın işte Yangtze ekonomik gelişmeyle o tren yolu hattının kesiştiği eyalet olması çok demonstratif bir örnekti. Ve İstanbul'dan çok daha hızlı büyüyen, yani neoliberal politikalarla büyüyen ama aynı zamanda yoksulluğun da arttığı, eşitsizliğin de arttığı, aynı zamanda ekolojik tahribatın bu büyümenin yol açtığı bir eyalet olması hiç tesadüf değil. Benzer bir şekilde salgının sürecinde İtalya'nın Veneto bölgesinin düşmesi, aslında Çin sermayesiyle İtalya sermayesinin Veneto bölgesinde çok fazla birlikteliğinin olması, hatta Batı literatürüne bakarsanız Çin'in Truva atının Veneto olarak tariflenmesi, yani o sermayenin kar yapısını tarif ettiğiniz zaman aslında bulaşma mekanizmalarını, bulaşma yollarını da tarif ediyorsunuz. Tıpkı vebanın karayollarını izlediği gibi, o günün uygarlığını izlediği gibi. Bu yüzden daha sahici bir eleştiriye ihtiyaç var. Covid bence eğer buradan bir musibetten hayır çıkaracaksak nerede hata yaptığımızı ortaya koymamız lazım. Bu neoliberal kalkınma iktisadı devam ettiği sürece bir gelecek ve yaşam yok. O yüzden önümüzdeki tercih ne? Ya sürdürülebilir gelecek ve yaşam diyeceğiz, ya sürdürülebilir kalkınma diye neoliberal politikaya okey diyeceğiz. Bunun ikisi arasında insanlık bir tercihte. Umarım bu tercihi yaşamdan yana yaparız.
Ya bu dedikleriniz tamamen katılıyorum tabii. Hiç tereddütsüz altına imza atarım. Ancak bilmiyorum siz de karşılaştınız mı? Ben geçenlerde 15 gün kadar önce bir toplantı sırasında iklim krizi ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bir konuşma yaptım ve o sırada benden sonra da işte tarımla ilgili tarım sektöründen gelen birisi ben böyle neoliberal politikalar kazanma hırsı deyince ya bunları eskimiş sloganlar diye tanımladı. Hem güldüm hem üzüldüm. Aslında bu konunun böyle canım bırakın bu politik yaklaşımları falan deyip dışlamak çok büyük bir hata. Çünkü ben ne yazık ki çok iyimser değilim sevgili Elbek. Yani özellikle bu neoliberal politikanın öncüleri bu dönemden bir ders çıkartmak yerine böyle olağanüstü koşullarda daha fazla nasıl kar yapabilirim, daha fazla nasıl para kazanırım arayışları içindeler. Ya biz ne yaptık da buraya geldik diye düşünmüyorlar. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama böyle garip bir durum var yani çok iyimser olamıyorum nedense.
Çok haklısınız burada. Zaten kitapta da sevgili Yücel Demir'e bizim hani sağlık dışında sosyal bilim insanı olarak katkısını oradan istemiştik. Peki eğer bu sürdürülemez bir hayata gidiyorsa siyaset nasıl sürdürecek? Onun çok sevdiğim ve çok refere ederek kullandığım tanım var. Eğer bu hayatı gerçekten biz düzeltemezsek yüzünü faşizme dönmüş rejimler çağı başlayacak. Evet. Demek. Başka türlü yok yani. Başka türlü bu kadar insanın Türkiye açısından da düşünürseniz yoksulluğa, işsizliğe gittiği ve gideceği bir ortamda siz hala sadece işte borsada üst düzey oynayan birilerinin ekonomisini gözetecekseniz bunun tek yolu var, faşizmi var edeceksiniz. O zaman dünya aslında hani demokrasiyi devam ettirecek, sürdürülebilir bir gelecek ve yaşam mı? Yoksa aslında çok küçük bir azınlık uğruna hem dünyanın mahvını hem de faşizan rejimleri mi test edecek? O yüzden aslında mücadele bir taraftan da yüzünü faşizme dönmüş rejimlerle demokrasinin geliştirilmesi evet. arasında bir mücadele aslında.
Evet, çok haklısınız. Evet Ayşegül, söz sende.
Bu arada özellikle halk sağlıkçılar dinliyorlar. Harika program diye bana gönderiyor mesajlar şu anda. Cavit Işık Yavuz'dan bir mesaj aldım. Ben sizin gibi düşünmüyorum aslında. Ya biraz da Gaia teoremine inanmak lazım. Dünya kendini korur. İnsanlığın bu kadar kar maksimizasyon hızına karşı koruyacağına inanıyorum. Aslında virüste geçen şeyde bir bilgisayar oyununa benzetmiştim. Bunda da bir mühendise benzeteyim. Mühendis gibi hareket ediyor aslında virüs ve mühendisler sert olur biliyorsunuz. Yani diğer yola çok izin vereceğini ben virüsün zannetmiyorum veya virüslerin zannetmiyorum. Evrimsel olarak da bizim atalarımız biraz daha zeki olabilirler bizden diye düşünüyorum.
Ben sen kimden yana? Osman bu Ayşegül kimden yana?
ben umutsuz değilim. Sadece mücadele hattına koyuyorum. Bir de hani bu virüs düşünsenize Türkiye'de evrim teorisinin kitaplardan atıldığı bir yerde biz mutasyon diyoruz şimdi. Yani bilim diyoruz. Yani bu virüs bize aslında neler kattı tabii canım, tarafıyla tabii. Da yani. Hani evrim teorisini reddedenlerin ağzından mutasyon lafı düşmüyor. Yani mutasyon evrim demek de zaten yani. Evrimi evet. Öğretti. Hayat hepimize bir şeyler öğretiyor aslında.
Tabii. Tabii çok doğru. Çok doğru. Evet Ayşegül devam.
Bakayım bir virüs bir şey söyleyeceğim. Görkemli insanlığın. Tekrar bizim görkemli insanlığımıza dönelim. Hala görkemli insanlık akciğer tutulumunda deksametazon, kortizon dışında bir şey bulabildi mi acaba bu ufak virüse karşı?
Evet, hala ağır hasta grubunda, yani oksijeni düşmüş. Bunu çok özel olarak belirtmek istiyorum lütfen. Kortizon dışında onun kadar iyi bir tedavimiz yok. Bunu özel olarak belirtmemin nedeni ne yazık ki Türkiye tedavi konusunda da kötü bir profil çiziyor. Çok yaygın ve kötü kullanılan antibiyotik, çok yaygın ve kötü kullanılan kortizon. Hasta ayakta, bir problemi yok, akciğer grafisinde ufak tefek izleri var diye kortizonlar görüyoruz. Bunların bedelini çok ağır ödüyoruz. Antibiyotik, yani bir virüs enfeksiyonuna karşı karşıyayız. Viral zatürren var diye antibiyotik kullanımı ve hepsi de geniş spektrumlu kinolonlar. Bunlar Türkiye açısından akılcı antibiyotik kullanımının kalktığı, hani herkesin sanki ölümcül bir hasta ise her şeyi yapabilme hakkını kendinde gördüğü bir tedavi rejimine döndük. Zaten devlet açısından bakarsanız hala hidroksiklorokin rehberlerde olması yeterince kötü bir durum. Ama hal öyleyken gündelik pratikte de çok kötü bir antibiyotik ve steroid kullanıma, yani hastaneye yatmamış, oksijen tablosu düşmemiş kişilerde steroid kullanımının da büyük bir sorun olduğunu kabul etmek lazım. Evet, ama hala biz temel ilacımız steroid ağır hastalarda.
Erken evrelerde bir de bu immün sistem baskılayıcıların kullanılması yanlış bir şey de tabii. Yani o sırada daha çok güçlendirmek lazım belki immün sistemi virüsten mücadele etsin diye. Hani daha geç ve daha ağır olgularda herhalde immün sistemi müdahale etmek lazım değil mi?
Kesinlikle öyle ve yani süre çok önemli. Hani immün
Evet.
sistem vücuda sorun yarattığı zaman immün sistemi
Tabii. Tabii.
baskılıyoruz. Ama görebildiğim iki grup hasta var. Bir grup hasta kendi immün sistemini güçlendirmek için D vitamini için kolar onlar bunlar vitaminler vitamin kürlerine boğuluyor. Bir grup hasta da elinde hani dolaşarak yürüyerek gelen hasta kortizon kullanıyor. Yani hakikaten tedavi konusunda da bir problem yaşıyoruz. Bunu da masaya yatırmak zorundayız. Biraz immün sistemi kendi haline bırakmak,
Aynen.
aslında uyumak, dinlenmek, hani
Çok çok
bunlara biraz
katılıyorum.
dönmek, koşturmamak, bu virüs beni yedi mi yemedi mi, yani stres faktöründen uzak kalmak, biraz normalleşmeye ihtiyacımız var aslında tedavi sürecinde de.
Ya bu dediğiniz çok doğru. Birçok sağlık konusunda özellikle böyle olağanüstü durumlarda bu bahsettiğiniz panik haliyle sürekli bir takım katkı maddeler alıp kulaktan duyulan bilgilerle bir sağlıklı düşünme yetisini kaybediyor herhalde insanlar. Şimdi mesela ben bunu çok daha basit bir konuda aşı yaptıranların hepsi istisnasız bütün çevrem antikor
Evet.
baktırma koşusuna yarışına girdiler. Bu kadar bana kalırsa en azından. Böyle bir şey örneğin yurt dışında hiçbir ülkenin kimsenin aklına falan da gelmiyor yani ben antikoruma baktırayım diye. Bizde böyledir yani hepatitler içinde hepatite B aşısı olup bir antikoruma bir baktırayım yani niye baktırıyorsun falan kimse de sormaz tabii. Evet bu şey garip bir şey.
Benzer bir sorunu genetikte de yaşadık. Hani test edelim sizi genetik olarak ağır mı gidecek, hafif mi gidecek? Yani
Abi şahane tabii.
biz her şeyi böyle bir kar parçası
Evet.
halinde düşünüyoruz.
Evet.
Toplumsal
Evet.
sağlık bilgisi yerine nereden sineğin hangi kanadından nasıl yağ çıkartırız
Evet.
diyoruz. Ortada da panikleyen insanlar ve çok yanlış tedaviler ve girişimler oluyor ne yazık ki.
Ya bu genetik yatkınlığa bakmak konusu da hani interferon genlerinde bir defekt var mı diye bakılıyormuş. O kadar ticari bir şey ki hastaların %3'ünde sadece bu interferon gen defekti var. Yani sizde eğer böyle bir şey yoksa oh rahatım diyorsunuz ya %97 hastada zaten bir şey yok. Falan böyle çok yanlış yönlendirmeler ben onu kullanıyorum bazı slaytlarımda. Yani ticari olarak önerilen size iş yerinizde çalışanlarınızı taratın. İşte antikor yönünden, PCR'la falan falan. Bunların çok ticari ve hiçbir bilimsel temeli olmadığını hep vurgulamaya çalışıyorum.
Halbuki buraya ayırdığımız kaynakları
Tabii.
o sokakta geçinemeyen insana ayırsak ve onu
Tabii.
birazcık hani izole edebilmeyi başarsak, o zaman salgın konusunda bir yol alabiliriz ve o zaman Türkiye açısından salgını baskılayabiliriz. Ama parayı
Evet.
nereye harcadığımız çok kritik.
Evet, Ayşegül başka bir sorun yoksa bir de hocaya bu tabip odaları ile ilgili olarak kendisini aktif çalıştığını bildiğim için bir şey sormak istiyorum. Göçmenler konusunda da çok spekülasyonlar var. Onların aşılanıp aşılanmadıkları ya da onların hani hastalandıklarında başlarına ne geldiği, ne yaşadıkları konusu. Biraz o konuda bilgi verebilir misiniz bize?
Benim çok az bir bilgim var. Tam bir kapalı kutu. Yani oraya
Bir de
dair
göçmen
açıkçası işte.
doktorlar var değil mi?
Evet.
Konuştuğumuz çok. Hani göçmen doktorlar aşılanıyor mu? Sorusu da ayrı
Evet.
bir şey olarak duruyor. Durum olarak duruyor
Tam bir kapalı
gibi.
kutu. Sadece bilebildiğimiz bilimsel literatür var ama Türkiye'de sürecin nasıl gittiğine dair kişisel olarak hemen hiçbir bilgiye sahip değilim.
Yani bilebildiğim kadarıyla bu kimlik numarası alanların aşı olanağı tanınmış. Ama onlar da hem dil engeliyle karşılaşıyorlarmış hem ayrımcılık ve o nedenle de başvurular çok azmış. Benim de Türkiye Birleşmiş Milletler'in Türkiye ofisinden merak edip bir
Bir
takım
de tabii
arkadaşlarımdan sordum.
Türkiye'de düzensiz göçmen dediğimiz gruplar ikamet edilen yerlerin aslında dışında yaşıyorlar. O
Tabii.
numara bir problem. İki, ikamet edilen ilde değiller. O yüzden başvurup aşıyı talep etmeleri aslında ilin dışında olduklarını kendi kendilerine ihbar etmeleri anlamına gelir. O
Evet.
yüzden ne yazık ki hiç başvurmuyorlar.
Evet, böyle bir durum varmış gerçekten. Başvurup da kimlik aldıktan sonra o ilden atıyorum Ankara'dan aldılar. Bir süre sonra farklı bir ile geçiyormuş falan yani çok varmış bu şekilde
Çünkü iş
yapıyorlar.
bulmaya çalışıyor. Temel
Evet.
noktası o. Düzensiz
Evet.
iş konumunda. O yüzden nerede iş varsa oraya gitmeye çalışıyor. Ama
Evet.
o Türkiye içerisinde hareketlenmesine neden oluyor. Bu da sağlık hizmetine ulaşmasını engelliyor. Aslında Türkiye'nin ve tüm ülkelerin tabii kendi sınırları içerisindeki bulunan göçmenlere il ve ikamet durumlarına bakmadan bir sağlık hizmetine
Tabii.
sunabiliyor olması lazım.
Tabii. Çok haklısınız. Bu da önemli bir nokta. Peki önümüzdeki günleri nasıl görüyorsunuz?
Zor bir sürece gittiğimiz çok aşikar. Anlaşılıyor ki hani ciddi bir fiziki hareket kısıtlaması olmayacak. Bunun yanı sıra işte kongreler, toplantılar vesaire gibi topluluğa ait hareketlenmeler daha çok artıyor. Bu demektir ki Türkiye hala pikin yükselen dalgasında daha fazla hastalık ve daha fazla ölümle karşılaşacak. Bugün basına yansıdığı kadarıyla Ramazan sürecinde bir fiziki hareket kısıtlanmasına dair haberler var. Sayın Bakanım bir kere daha aşı açıklamaları var. Hani umarım bu kez doğrudur demek istiyorum. Yani umarım gerçekten bu kez o tanımlanmış aşılar Türkiye'ye gelir ve Mayıs sonuna kadar bu kadar düzeyde aşımız olursa biz en azından yaz sonuna kadar Türkiye, çünkü altyapısı aşı yapabilmeye müsait bir ülkeyiz. Temel
Evet.
sorunumuz bu. Aşı olsa elimizde yapacağız. En azından bu üçüncü pikten sonra bir piki daha sonbaharda yaşamayız. Aksi takdirde sonbaharda ne yazık ki bir pik daha yaşayacağız. Zor gün çünkü Türkiye'de ikinci pik birden büyüktü. Zannedersem bu yaşayacağımız pik 2'den de fazla olacak gibi duruyor.
Evet. Bu arada parti toplantıları, kongreler dediniz. Orada görüntüler sizi yanıltmasın. Çünkü bir resmi ağızdan açıklama yapıldı. Yatay objektif çekimiymiş. O kadar kalabalık değilmiş diye bilmiyorum. Duymuşsunuzdur siz herhalde.
Evet, duydum. Yani hakikaten bu ülkede diyorum hayat Zeytung'u aştı artık. Zeytung kendini kapatması lazım yani.
Peki bir müzik arası daha sonra son bölümde Ayşegül artık sana bırakacağım soruları. Bu kez ne çalayım ne çalayım diye böyle biraz eski bir parça, Doris Day'den bir parça hatırlar mısınız bilmiyorum. Perhaps, perhaps, perhaps. 26 Mart 2021 önce sağlık programındayız. Açık Radyo 95.5 ve konuğumuz Sayın Osman Elbek'le söyleşimizin son bölümüne geldik. Evet Ayşegül, şimdi sana...
COVID-19'u aslında sağlığın sosyal bileşenleriyle birlikte tartışıyoruz. Bir de genelde göğüs hastalıkları uzmanları şundan bahsettiler veya enfeksiyon hastalıkları uzmanları. Özellikle ikinci pikle gelen hastaların sadece medikal ilaçlarını düzenlemedikleri, bir de sakin ol, depresyona girme diye sakinleştirdiklerini anlattılar hep. Çünkü her gelen hasta şunu soruyormuş: neden ben? Bir de ikinci pikte daha korunanlar geldiği için neden ben? Neden bu bana böyle oldu? Biz bunu bir psikiyatriste sorduk programımızda. Sizce bu duygu durumunu nasıl yorumluyorsunuz dedik. O bize biraz sosyolog gibi cevap verdi. Dedi ki çünkü önlemler de hastalığın yönetimi de hiç toplumsal ele alınmadı dedi. Hep bireysel ele alındı. Bundan dolayı da bütün insanlar da doğal olarak kendilerini suçluyorlar. Yani neden aşı olmadım, neden daha genel önlemler alınmadı demiyor. Ben nerede yanlış yaptım diye düşünüyor diye cevaplamıştı. Bence psikiyatr arkadaşımızın cevabı çok zekice ve çok yerindeydi. Siz nasıl görüyorsunuz? Gelen hastaların gerçekten böyle bir duygu durumu oluyor mu? Nerede yanlış yaptım falan gibi bir depresif halleri oluyor mu?
Evet, kesinlikle var. En büyük problem ben bir yakınıma bulaştırdım. Ben şimdi kime bulaştırdım acaba noktası var. İki, ben kimden aldım? Nerede dikkatsiz davrandım da elimden geleni yapıyordum ki öyle hastalarım var ki hani odamın kapısını açarken dokunduğu tutamakları alkolle tekrar siliyorum. Buna rağmen diyor ki ben acaba kimden aldım? Şimdi burada hakikaten işte televizyonlardan, medyadan, ana akımdan her sabah akşam bize işaret parmağıyla parmak sallayıp dikkat edeceksiniz maskenize bireysel sorun olarak bunu tariflemek. O yüzden hani zaten sevgili Cavit de kitapta maske ve ötesi derken bireysel önlemlere indirgenemeyecek o toplumsal önlemleri de almamız gerektiğini ama Türkiye'de hemen hemen hiç toplumsal olarak bakmadığımızı gördü. İkinci en büyük sorun yaşadığımız nokta yaşlılar. Yani eve gerçekten kapatılmış, ciddi artık ruhsal problem yaşayan hepsi çok ileri derecede kilo almış ve kiloların problemleriyle geldiler. Bunlara dair hiçbir dertlenmiyoruz. İkincil hastalıklara dair hiç düşünmüyoruz. Yani COVID'e dair aldığınız bir önlemin yaratabileceği potansiyel tehlikelere dair ne önlem almamız lazım? Bunlara dair hiçbir şey yok. Sonuçta da hastaya kalan ya ben bireysel olarak kendime dikkat etmedim veya bir yakınım dikkat etmedi. Bu yüzden oldu. İşte kişisel olarak şunları alsaydım, şu ilaçları alsaydım veya işte C vitamini alsaydım, şu vitamini alsaydım bu işler başıma gelmeyecekti. Türkiye ne yazık ki dünyanın hani Amerika'da dahil olmak üzere görebildiğim en neoliberal ülkelerinden biri. Her şey bireysel. Bireysel sizin sorumluluğunuzda. Hani sosyal devlet, aile, yurttaş inisiyatifleri bunların içerisinde yok. Hastalanırsanız da sorumlu sizseniz, ölürseniz de dikkat etseydin noktasında. O yüzden gerçekten bir toplumsal panik halindeyiz. Şu an hastalarıma söylediğim en önemli cümle, hastalık bu ülkede çok yaygın. Biz bunu engelleyemedik, baskılayamadık. Bu sizin suçunuz değil. Siz aslında mağdursunuz, suçlu falan değilsiniz. Mağdursunuz bu tabloda. Ne yazık ki böyle bir süreç yaşanıyor.
Yani evet, bu çok yapılan bir şey gerçekten. Bunu bilim kurulu üyeleri de yaptılar yani. Vatandaş da biraz sorumluluk alsın ya da işte o da gereğini yapmıyor ama yani bu kadar da laubalilik olmaz gibi. Sanki devletin yaptıkları dört dörtlük eksiksiz yapılıyormuş gibi. Bu tabii çok hoş bir şey değil tabii. Bu arada bireylere şunları şunları yapın demenin dışında bilgilendirme ve özellikle aşılanma oranlarının arttırılması için o eskiden gördüğümüz kampanyalar da çok yapılmıyor, değil mi?
Şöyle bir tarz herhalde sergilendi. Bireyi sağlık riskleri konusunda farkında hale getirip onun yapabileceklerini tariflemek de bireyin sorunu haline geldi. Aslında bu bir
Evet.
pandemi politikasının bir parçasıdır.
Evet.
Yurttaşların da sağlık açısından riskini farkında hale getirmek, onu politikaya karşı, pandemiye karşı ne yapabileceği konusunda güçlendirmek. Bu iletişim tekniklerinden ve hani bir dolu kampanya sürecine kadar uzanan bir süreçti.
Evet.
Devlet bundan da vazgeçti. Ben diyorum ya diyor hastalık var, niye dikkat etmiyorsun kendine? Aşılama konusunda da öyle. Hani bir dönem aşının başında ben aşı çekimserliğinden çok kaygılıydım. Anketler bunu gösteriyordu. Ama gördük ki yani insanlar aşı olmak istiyor aslında. Elimizde aşı yok. Ah bir olsa büyük bir
Tabii.
katılımla devam ediyorlar. Tabii iller arasındaki bu aşı dengesizlikleri var görebildiğimiz kadarıyla. Bunları biraz araştırmak ve eğer örneğin Güneydoğu Anadolu bölgesinde devlete dair uzak olmak bir aşıya dair mesafeyi getiriyorsa buna uygun kampanyalar geliştirmek zorundayız. Ama çok net ki biz bu ülkenin tümünü aşılamak zorundayız eğer pandemiden çıkmak gibi bir derdimiz var ise.
Osman, o Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki aşılama oranlarının daha düşük gibi görülmesinin nedenlerinden bir tanesi diğer illerle kıyaslandığında onu bir yazıda okudum. Aslında bana mantıklı geldi. O illerde 65 ya da işte 80, 75 yaş grubunun toplumun yüzdesi diğer illerdekinden daha düşük olmasından kaynaklanıyor diye
Bizim yani
açıklanıyor.
kitapta sevgili Ümit'in bununla ilgili analizi var. Clinical
Evet.
korelasyon analizi çok yüksek. Gerçekten
Evet.
yaşa bağlı. Yaşla çok temel bir değişken. Ama yaşta ilişkisi başka bir şeyleri görmememizi engellememeli. Bir
Elbette.
tek oraya
Evet.
bakmak lazım. Yoksa kesinlikle yaşla büyük bir korele gibi duruyor.
Evet. Peki Ayşegül, var mı yine senin sorun?
Evet, bir sorum daha var. Aslında bir çözüm önerisi sorusu. Aşı dilerim gelir. Dilerim Sağlık Bakanlığı'nın söylediği gibi Mayıs ayına kadar 100 milyon adet aşımız olur, medyanın yansıttığı bu şekilde. Dilerim olur. Ama diyelim ki hani en kötüsünden bence ülkeler B planları da kurmalı kendilerine. Dilerim bu kadar aşıyı biz parasını da verdik ama bir şekilde alamadık, göndermediler. O zaman bizim elimizdeki tek şey test kiti aslında. Burada daha yaygın test, Doktor Tedros da bunu çok vurguluyor, Dünya Sağlık Örgütü Genel Koordinatörü. Yaygın test yapıp yaygın izolasyona acaba yönelmeli miyiz? Çok daha yaygın testlerle. Çünkü artık dünyada biliyorsunuz konserler yapılıyor ve konserin kapısında giren herkese test yapılabiliyor. Demek ki bu kadar yaygın test kullanmanın yolları var. Benzin istasyonuna test, her yere test, basit şekilde. Acaba bu böyle bir yöntemde bir B planı olarak durmalı mı bir yanda?
Aslında aşı gelse de bunu yapmamız lazım. Çok kritik bir şey. Bakın İngiltere örneğin yurttaşlarına şey çağrısında bulunur. Haftada 2 kere test olun. Yani şikayetinizden bağımsız olarak test olun. En güvenli noktamız bu. Türkiye ile dünya ülkelerini kıyasladığımız zaman test politikamızda çok düşük olduğu ortada. Biz her 12 yani her bir pozitif vaka için 12 test yapıyoruz. Yeni Zelanda 1000 test yapıyor her bir pozitif için. Bizden 80 kat daha fazla test yapıyor. Hani Almanya görece bize yakın nüfus olarak diye düşünürseniz Almanya her 19 testinde bir pozitiflik saptıyor. O yüzden bizim kesinlikle test sayımızı çok fazla arttırmamız lazım. Test politikasını değiştirmek lazım. Halihazırda sadece yakınması olanlar üzerinden tarifleniyor. Ama burada bir kere daha o temaslı konusuna dikkat çekeceğim. Hastalar temaslılarını söylemiyorlar. Çünkü işe gidemeyecekler, çünkü çalışamayacaklar ve para kazanamayacaklar. O yüzden bir ülkede test politikasını arttırmanın yolu orada çalışma noktasında da sosyal nakit gelir desteği sunmak. Hani DİSK'in Türkiye'de ve dünyadaki ülkelere kıyaslayan araştırmasını hatırlıyorsunuz. Dünyada en az nakit gelir desteği sunan bir ülkeyiz. Nakit gelir desteği sunacağız. Test sayısını arttıracağız. Asemptomatik ve hafif hastaları bulacağız. İzole edeceğiz. Evet aşı olsun olmasın bunu yapmak zorundayız. Ben listeyi de bugün çıkarmıştım. Dünyada en fazla hani test yapan ülkeler Yeni Zelanda, Avustralya, Tayvan, Singapur, Tayland geliyor. Dikkat ederseniz bunlar salgını baskılayabilmiş ülkeler. Çok bariz bir ilişkisi var. Avrupa salgını baskılamayı tercih etmedi. Biz sürecin en başından beri kırılmanlarına da vurgulamaya çalıştım. Test test test derken Dünya Sağlık Örgütü biz yok yok yok diyorduk. 900 tane falan test yapıyorduk yani tablo buydu. O yüzden bizde de hastalık yok. O yüzden evet kesinlikle bu bir kamu sağlığı politikası olarak sosyal destekle birlikte gündeme alınmalı diye düşünüyorum.
Aslında sihirli çözümler yok. Gayret, çaba, bir de bilimin önderliği. Mesela Yeni Zelanda örneği sanıyorum müthiş bir örnek ama bakıyorsunuz ekolojideki tutumları da çok farklı değil. Aslında buna bütünsel olarak yaklaşmak gerekiyor. Mesela artık onlar şeylerin parlamentosunu öneriyorlar ve bir nehir parlamentoda temsil ediliyor. Buna şirketler karşı çıkmışlar. Bir sermaye temsil edilebiliyorsa bir kişi olarak demişler. Bir nehir de elbette ki vekil olarak dahi mecliste temsil edilebilir. Aslında hani her şey birbirine o kadar bağlı ki hissi uyandırıyor.
Kesinlikle
Evet.
katılıyorum.
Son soru hocam sizden mi veya benden?
Aklına gelen bir şey varsa sor, Sayın Erbeki.
Benim sorum şu olacak. Antiviralleri de duymaya başladık yavaş yavaş. Bir iki şirketin gayet umutlu olduğu yansıyor. Antivirallerle ilgili bir hareket var mı? Yine tedavi edici sorduk ama son soru bu olsun benden.
Yani evet gelecekte mevcut kullanılan antivirallerin hani hiçbirinin birbirine üstünlüğü yok. Dünya Sağlık Örgütü hani hiçbirini önermiyor. Hele hele bizdeki gibi asemptomatik hastaların tedavisi diye bir süreç dünyada yok aslında. Hani yapacağınız şey ağrı kesicinizi alın, ateş düşüğünüzü alın, su alın, için ve evde yatın. Biz böyle hala salgını tedavi ekseniyle düşündüğümüz için hastalık varsa illa bir tedavisi bir hapla olacak diye düşünüyoruz. Ama gelecekte en azından faz 1, faz 2 düzeyinde görebildiğim ve izleyebildiğim iyi antiviraller olacak gibi duruyor. Muhtemelen 2022 ile birlikte, aşı ile birlikte dünya yeni antivirallerine ulaşacak gibi. Belki burada şunu oturup düşünmek lazım. Hani sürecin en başından beri bir yıl biz hidroksiklorokin, favipiravir veya diğerleri gibi gereksiz antivirallere sanki tedavi ediyormuş gibi bir anlam yükledik. Belki onlara o anlamları yüklemeseydik, bugün belki ilaçlar konusunda çok daha ileride olabilirdik. Bu ilaçların hiçbir işe yaramadığını çok önceden beri aslında gösterilebilmişti. Bu yüzden bunlar sanki işe yarıyormuş gibi tanımlanınca zaman ve fon kaynaklarına biraz idareyle harcamadık gibi düşünüyorum. Bunlara eğer bu ilaç tedavisiz kalsaydı çok daha erken girişimler olabilirdi gibi. Monoklonal antikorları erken dönemde şimdi bir seçenek olarak gündeme almak gibi. Onları kullanan hastalarda ölümün azaldığı ve hastaneye yatışlarının azaldığını biliyoruz. Belki bunları çok daha önceden gidebilirdik. Ama her halükarda bu tedavi girişimleri bir umut vaat etse de salgın dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir salgın tedavi edilerek önlenmiyor. O sadece salgının mağdurlarına yaşamda tutabilmek için palyatif bir araç.
Tabii.
Salgın hep birinci basamakta korumayla önleniyor. Bence Uzak Asya'dan öğrenecek çok deneyimimiz var.
Çok katılıyorum söylediklerinize. Çok doğru tabii gözlemleriniz, önerileriniz. Ve Ayşegül son soru dedim ama ben bitirken bu monoklonal antikor tedavisi dediniz. Türkiye'de de böyle bir çalışma başlatıldı. Hatta biliyoruz ki aşı çalışmaları da yürütülüyor. Ve bakanlık önce Nisan ayında yerli aşımızı kullanacağız dedi. Sonra bu biraz ötelendi. O sırada işte aşı üreticileri daha bize böyle bir onay gelmedi dediler. Ticaret Bakanı da yıl sonu dedi. Öteleniyor böyle yerli aşı. Bu konuda ki gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz acaba?
Yani bu konuda tabii en başta herhalde Refik Saydam'ı düşünerek başlamamız lazım. Yani Türkiye aşıyı neoliberal doktrin çerçevesinde ya devlet aşı mı üretir, işte devlet basma da üretmez, devlet hiçbir şey yapmaz, devlet sadece cop ve gaz devleti haline çevirdi. Halbuki biz kendi süreçlerimizde eğer kamusal yatırımları yapsaydık, teknik donanımları üretseydik, Türkiye kendi aşısını bugüne itibariyle çok rahat üretebilecek bir ülkeydi. Ben bu bir yıllık pandemi sürecinde en azından bunlardan ders çıkardık diye ummak istiyorum. Sağlığın piyasaya terk edilemeyeceğini, aşı şirketlerine, ilaç şirketlerine terk edilemeyeceğini, aşı ve ilaç şirketlerinin derdinin para olduğunu, aslında işte bu patentler vesilesiyle insanlığın falan hiç umurlarında olmadığını görmek lazım. O yüzden bir kere daha sağlığın sosyal refah ve sosyal devlet açısından, ama sadece Çin'deki gibi bir devlet modeliyle değil, yurttaşın da o devlet üzerinde hakim olduğu, denetleyebildiği açık ve şeffaf bir sağlık, yeni bir sağlık ortamına ihtiyacımız var. Ama dünyanın en refah seviyesi yüksek ülkesi olan, herkesin ah bir sağlık sorunu olsa da Amerika'ya gitsek de şifa bulsak dediği yerde, Amerika sağlık sisteminin ne kadar kötü olduğunu, ne kadar pespayı olduğunu herhalde Covid ortaya koydu. Ve o
Ne kadar
zaman
çok
tekrar
değil mi?
kamu sağlık sistemine ihtiyacımız var. Aşı, ilaç ve temel süreçlerin tümünün kamusal bir mekanizmayla karşılandığı bir başka sağlığa işaret ediyor COVID.
AIDS'te de yaşamıştık bunu Zeynel Bey. Çok iyi biliyorsunuz siz de. Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan bu süreçte böyle pandemi gibi olağanüstü bir dönemde bütün küresel bir sorunun karşısında hem patent yasası hem bu fikri mülkiyet hakları falan bunlardan vazgeçilmesine en azından şu süreçte durdurulması için bir girişimde bulunuyor. 164 ülkeye sanıyorum. Daha hiçbir ülke incelemeye almamış bu önerilerini sadece. Yani.
Yani bu Hindistan ve Güney Afrika'nın aşı patenti üzerinden Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurması ve orada karşı çıkanlardan birinin de Gates olduğuna dikkat çekmek
Tabii,
lazım.
tabii.
Yani Gates bir taraftan da COVAX'da Dünya Sağlık Örgütü üzerinden hani yoksul ülkelere aşı ulaştırmaya çalışıyor. Ama aşının patent hakkını sonuna kadar savuruyor. Yani yürüyeceğimiz yol filantro kapitalizm değil, bu hayırseverlik kapitalizmi değil. Üç kuruş
Tabii.
sana vereyim, sadaka vereyim, ben yine kârıma bakayım diye. Aşı gibi temel ilaç ve temel sağlık süreçleri kamusal, ücretsiz, herkesi kapsayan, göçmeniyle, mültecisiyle adı ne derseniz deyin, bir politikayı oturtabilmemiz lazım. Aksi takdirde hakikaten sağlığımız tehlikede demektir. O yüzden önce sağlık, önce ekonomi değil.
Doğru, önce sağlık. Doğru, programın adı da önce sağlık yani. Duydum. Peki, programın sonuna geldik. Bize vakit ayırdınız. Çok çok teşekkür ederiz. Çok keyifliydi sizinle konuşmak. Ve verdiğiniz çok kıymetli bilgiler dinleyicilerimiz tarafından ilgiyle izlendiğinden eminim. Sizin Sayın Osman Elbek ve Kayahan Pala Hoca'nın birlikte derledikleri Pandeminin Düşürdüğü Maskeler kitabı iletişim yayınlarından davetle tavsiye ediyorum. Bu kitabı da Ayşegül, söz sende.
Çok teşekkür ediyoruz. Yerli aşılardan söz ettik. Yine bir pozitif ayrımcılık yapayım. ODTÜ Konsorsiyumu Doktor Mayda Gürsel'e de selam edelim buradan. Dilerim benim o aşıya çok bir umudum var. İnsan üzerinde klinik deneyler başlayacakmış. Dilerim bizim de yerli aşımız bir kadın bilim insanının önderliğinden gelsin.
Evet, Mayda'yı konuk olarak almamız lazım. Peki Sayın Erbek, çok çok teşekkürler sizlere. Kolay
Çok
gelsin.
teşekkür ederiz. Ben
Veda
teşekkür
ederken
ederim.
bu kez bahar şarkıları çalmayı planladık. Ama hava da pek öyle bahar havası değil, ama yine de Ankara Devlet Klasik Türk Müziği'nden sanıyorum Doktor Alaaddin Yavaşçı'nın bir bestesi. Şimdiki Bahara Erdik parçasıyla veda ediyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi haftalar.
Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur.